Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
İyi akşamlar. Güne Bakış'a hoş geldiniz. Günün olayı enflasyon verileri. Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayı tüketici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre TÜFE'de 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,51, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,31 artış oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu hafta Türk lirasının değer kaybı devam ederken 3 gün içinde ikinci kez döviz satarak piyasaya müdahale etti. Gün içinde dolar 13,81'e kadar yükseldi. Daha sonra açıklamanın ardından 13,48 seviyesine geriledi. Değerli konuğum, Medyaskop yorumcusu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Haluk Levent'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba.
Merhaba Gökçe. İyi yayınlar diliyorum.
Hocam, az önce verileri paylaştık izleyicilerimizle. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verileri, ancak enflasyon araştırma grubu diyor ki Kasım'da yıllık %58 arttı aslında enflasyon. Sizce Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veriler güven veriyor mu? Neden kamuoyunda böyle bir tartışma var? Bugün Kılıçdaroğlu da örneğin işte Türkiye İstatistik Kurumu'nun önüne gitti, benzer bir açıklama yaptı. Halkın sokakta, markette, pazarda yaşadığı enflasyonla uyuşmuyor bu veriler dedi. İşte memurları, TÜİK'te çalışan memurları, işte dürüst memurları göreve çağırıyorum dedi. Niye böyle bir güvensizlik var TÜİK verilerine karşı? Siz güveniyor musunuz bu verilere? Ve açıklanan şeyler bize ne söylüyor?
Vallahi bu programı bağlanmadan önce, yani son sorudan başlayayım ve kestirmeden gideyim. Biliyorsunuz benim TÜİK'le 98'den bu yana çok yakın çalışıyorum. Yani şu anda TÜİK'te fiyat istatistikleri şubesinin başındaki Cem uzmanlık tezini benimle yazmıştı. Çok fazla, çok tanıdığım var. Yakından takip etmeye çalışıyorum. Ama son 2-3 yıldır ilişkilerimiz çok... yani biz eskiden çok sık giderdik. Hep beraber çalışırdık. Ortak yayın yapmışlığımız vardır. Bir sürü makale, bildiri sunumu, rapor yazımı falan filan her şeyi yaptık. Ama bu son 3 yıllık süreç içerisinde giderek zayıfladı. Bir istisnası var. Bu başkandan önceki dönemde, bir ara dönemdi o. Biliyorsunuz hem iş gücü piyasası konusunda hem de fiyat istatistikleri konusunda Türkiye'de önde gelen, TÜİK verisini yoğun kullanan uzmanlardan bir danışma kurulu oluşturmuşlardı ve gayet de iyi çalıştık. Yani 2-3 toplantı yaptık, iş nasıl hareket edeceğimizi kararlaştırmıştık. Fakat bu yeni başkan geldi bir ay sonra, çok teşekkür ederiz, çok faydalandık sizden, tekrar görüşmek dileğiyle deyip bizi kapının önüne koydu. Halbuki biz daha işe nasıl başlayacağız diye plan yapıyorduk aslında. Şimdi bunun için bir konu var. Onu yani karşılaştırabileceğimiz muadil bir şey yapılması lazım. Esasında ben bu İstanbul için Birol Başkanı'nın zamanından beri, Birol şu anda İyi Parti'de siyaset yapıyor. İstanbul'un örneklem büyüklüğünün fazla, yani bağımsız bir örneklem yapılması gerekecek kadar büyük bir şehir olduğunu düşünerek burada yeni bir istatistik altyapısının oluşturulması gerektiğini söylüyordum. Ekrem Bey'in seçim öncesi çalışmalarında böyle bir önerimde olmuştu. İstanbul İstatistik Ofisi kuralım ve işte işsizlik, enflasyon şu bu falan filan gibi meseleleri, konularda, göstergelerde, sosyal istatistikleri özellikle burada üretelim ve açıklayalım diye. Bunu yapacak insanları da bulduk aslında. Ama bir türlü o da gerçekleşmedi. Dolayısıyla bizim TÜİK'in verisini karşılaştırabileceğimiz bir tane veri kaldı. O da İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi. Aşağı yukarı karşılaştırılabilir durumda. Programa bağlanmadan önce şöyle bir baktım. Son Mayıs, Haziran ayından bu yana İTO endeksi, TÜİK'in endeksinin anlamlı ölçüde üstünde seyrediyor. Yani bir ayrışma var. Aylık artış oranları bakımından bakarsak bir ayrışma var. Bunu önümüzdeki hafta ağır ekonomide detaylarıyla ele alacağız. Dolayısıyla bir problem var. Ama bu problemin esas kaynağı Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bugün başına gelen meseleden kaynaklanıyor. Şimdi TÜİK bir kamu kurumudur. Bir kamusal alandır aslında orası. TÜİK'in web sayfasında TÜİK'e sor diye bir bölüm vardır. Yani bilgi edinme yazısı kapsamında pek çok soru sorabiliriz, isteyebiliriz. Biz çok girdik çıktık. Herhangi birisinin oraya girmesinde, bilgi talep etmesinde, hele ana muhalefet partisinin liderinin bilgi talep etmesinde ne sakınca olabilir? Niye bu içeri alınmaz? Neden görüşme yapılmaz? Bir sorusu varsa bu soruyu sormak en doğal hakkı. Bunu zaten temsil ettiği kitleler adına sormak istiyor ve cevabını almak istiyor. Çünkü orada büyük bir kuşku var. Nereden kaynaklı kuşku? Bu kurumsal bağımsızlık tamamen yok edildi. Son 3 yıl içerisinde 3. mü 4. mü ne TÜİK başkanıyla karşı karşıyayız. Alt kadro, yani başkan yardımcılarından başlayarak organigramda sorumluluk alanlarına bakacak olursak tümüyle değişti. Bu haliyle ne üretirseniz üretin, ne kadar doğru rakam üretseniz bile sadece bu yaklaşım, sadece bu kurumsal tutum, bu kültür zaten üreten her şey hakkında gölge doğurur. Her şey hakkında şüphe doğurur. Her şeyi gölgeler. Şimdi yarın öbür gün TÜİK çünkü Avrupa İstatistik alanının bir parçası. Eğer Avrupa Birliği ile birleşme süreci devam ediyor olsaydı istatistik chapter'ı açılacaktı ve kapanacaktı. Yani bütün her şey yapılmış oldu. Neden? Çünkü o kuruma Avrupa'nın önemli istatistik uzmanlarının pek çoğu girdi. Biz de girdik. Ortak çalışmalar yapıldı. Eğitim verildi. Şu yapıldı, bu yapıldı. Avrupa Birliği, Eurostat daha doğrusu, Eurostat uzmanları ve Avrupa Birliği ilerleme raporunu yazan raportörler TÜİK'e girmeye devam ediyorlar. Şimdi yarın, öbür gün Avrupa Birliği'nden birileri girip TÜİK'e girdiklerinde rapor yazmak için girecekler. Onlara dur demeyeceksiniz. İstedikleri her bilgiyi vereceksiniz. Ama ana muhalefet partisi liderine bunu vermeyeceksiniz. Bu nasıl açıklanabilir bir şey değil ki? Yani dolayısıyla bu TÜİK'in tutumu tabii ki ülkenin gidişatından, bütününden bağımsız bir şey değildir. O yüzden herkesin şüphelenme konusunda şüphelenmesi son derece doğal karşılanması gerekir ve TÜİK'in üzerine düşen bu konuda derhal ama derhal o eski işte uzmanlardan oluşan kurulu tekrar göreve çağırıp bu meselenin incelenmesini sağlamak ve bu meseleyi çözmektir. Çünkü bu çok önemli referans noktamız burası bizim.
Hocam, Merkez Bankası 3 gün içinde dolara ikinci kez müdahale etti. Ayrıca İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan da Bloomberg HD yayınında ekonomideki gelişmeleri değerlendiriyor ve şöyle bir açıklama yapıyor. Sadece dövize bağlı bir ihracat geliştirme modeli gerçekçi de kalıcı da değil. Enflasyon bırakın yatırım yapmayı, işletme sanayisini korumaya yönlendiriyor. Bu durumda işletme sermayesi ihtiyacı çıkıyor. İşletme sermayesini korumaya yönlendiriyor. Bu durumda işletme sermayesi ihtiyacı çıkıyor. Siz motive de olsanız yatırımlar ikinci planda kalıyor demiş. Yani iş dünyasından da böyle bir açıklama gelince hani nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu açıklamalar artar mı? Tedirginlik yaratıyor mu iş dünyasında da?
Ben çok nasıl söyleyeyim, tedirginim diyeyim, hatta tedirginlikten de öte bir hani panikten bir önceki aşamadayım. Çünkü bu gidiş döviz tevdiat hesaplarının vardığı seviye, kurdaki bu gidiş, bunun geri döndürülemez bir gidiş olduğuna dair işaretler veriyor. Bunu geri döndürecek bir kadroyla da karşı karşıya değiliz. Dolayısıyla ekonomi yönetiminde de büyük bir zaaf var. Özellikle bilgi birikimine baktığımız zaman, bu karar sürecinin içerisinde önemli rol oynayan insanların bilgi birikimine baktığımız zaman, bugüne kadar yaptıklarına baktığımız zaman bunun telaşlanmamak elde değil. Şimdi bu birikim, yeni birikim rejimi uyguluyoruz. Bir şey deniyoruz dedikleri şey o aslında, yeni bir birikim rejimi. İşte bir teorik belgesi de çıktı sözüm ona. Bütün bunlardan anladığımız şey, 1960'larda özellikle Güney Kore'nin uygulaya geldiği, işte kalkınmak için bir rol olarak Türkiye ülke içerisinde ücretli kesim başta olmak üzere bütün gelirleri bastırıp var gücüyle işte ihracata yöneldi. Bu Türkiye'de 1980'li yıllarda da uygulandı. Çin'in işte 2000'li yılların başından beri bir süre uyguladığı bir durumdu. Fakat bu ülkelerle, Türkiye'nin 80'li yılları hariç, bu iki ülkedeki bu politikanın, takip edilen politikanın uygulama koşulları, Türkiye'nin için bugün sahip olduğu koşulları karşılaştırdığımızda böyle bir şeyin burada uygulanması mümkün olmadığını görüyoruz zaten. Ama burada esas unsur, hani diyelim ki Türkiye o onların da benzer bir yapıya sahip, içe kapalı, işte ülke, dünya ekonomisi de bütünleşmemiş bir ekonomi olduğunu varsayalım. Bu durumda bile uygulamak çok yanlış. Çünkü esas itibariyle Türkiye'de biz gelirler politikasının yanlış olduğundan, özellikle orta sınıf ve emekçi sınıfların büyük gelir kayıplarına uğradığı için ülke içerisindeki makroekonomik dengelerin istikrarsızda maruz kaldığından bahsederken, bu politikayla inanılmaz derecede bastırılması bu gelirlerin karşı karşıya olduğumuz problemi daha da büyütmekten başka bir işe yaramayacaktır. İTO Başkanı son derece haklı, biz bunu dile getiriyoruz habire. Türkiye ekonomisinde bu uluslararası entegrasyon dolayısıyla ithalat yapmadan üretim yapmak mümkün değil. Hem ülke içerisinde iç piyasaya yönelik ürünlerde olsun, ihraç ürünlerinde olsun, muhakkak belli miktarda üretim yapmak gerekiyor. Dolayısıyla döviz kuruyla bir fiyat indirimi, tırnak içinde söylüyorum, uluslararası piyasalara satış yapanlar için bir fiyat indirimi gerçekleştiriliyorsa, bu birazcık daha böyle tekstil meksil gibi değil de biraz daha teknolojik bir sektörde ciddi problem yaratacaktır. Çünkü orada sahip olunan uluslararası standartları tutturabilmek için ithalat yapılması gerekiyor. Türkiye'nin üretim kapasitesi birdenbire bir anda bu şeye, politikaya uyum sağlayabilecek ölçüde artırılabilecek durumda değil. Bunun için yatırım yapmak gerekiyor. Yatırım yapmak için hukuki güvenlik başta olmak üzere istikrarın temel unsurlarının oluşturulması gerekiyor. Bunlar oluşturulmadan böyle bir yatırımın yapılmasını beklemek çok yanlış. Ve buradan da bir satacak mal bulabileceğimizi düşünmemiz ikinci büyük yanlış. Dolayısıyla bu politika bir büyük çıkmaz sokaktır. Ve bunun sonucunda toplumun ciddi ölçüde yara alması durumuyla karşı karşıya zaten aldık da. Yani bu yaranın daha da derinleşmesi gibi bir durumla karşı karşıyayız.
Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
Rica ederim.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından TÜİK'e ziyarette bulunacağını duyuran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyete TÜİK'in kapıları randevuları olmadığı gerekçesiyle açılmadı. TÜİK'in önünde açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, TÜİK bir devlet kurumu olmaktan çıkmış bir saray kurumu haline gelmiştir. Burası artık bir devlet kurumu değildir dedi.
Ben Türkiye İstatistik Kurumu Cumhuriyet'in önemli kurumlarından birisidir.
Olabilir arkadaşlar, eğilin lütfen. Arkadaşlar,
bu kurumun rakamları 84 milyon vatandaşımızı ilgilendirmektedir. Bu kurumun verdiği rakamlar üzerine siyasal partiler, ekonomik çevreler, sosyal çevreler, politikalar oluştururlar ve düşüncelerini kamuoyuyla paylaşırlar. Dün Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından randevu istedik. Gelen arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarımın tamamı geçmişimde teknik olarak ekonomide, sosyal bilimde çalışan arkadaşlarımız, maliyede çalışan arkadaşlarımız. Dolayısıyla buraya sağlıklı ve tutarlı bilgiler almak için geldik. Randevu verilmediğini, kabul edilemeyeceğimizi ifade ettiler. Bu tablo aslında Türkiye'nin nereye geldiğini göstermek için çok önemli bir tablodur. Hiçbir gazeteci arkadaşımın, bizi dinleyen hiçbir vatandaşımın, hiçbir üniversitenin, hiçbir sosyal kuruluşun, hiçbir sivil toplum kuruluşunun unutmaması gereken bir gerçekle karşı karşıyayız.
Medyascope Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş hattımızda. Hıdır Göktaş, hoş geldin.
Merhaba, iyi yayınlar, kolay gelsin.
Oradaydın bugün, neler yaşandı?
Şimdi biz Ankara gazeteciler için bu tür durumlar heyecanlıdır ve hareket getirir. Zaten böyle bir tweet attığını görür görmez Sayın Kılıçdaroğlu'nun hemen hareket edip buradan oraya gittik. Tabii gittiğimde Ankara'da aynı heyecanı yaşayan bir sürü genç arkadaş, hatta benim kadar yaşlı birkaç arkadaş da vardı gazeteci olarak ve çok yoğun bir kalabalık, oldukça büyük bir ilgi vardı bu ne olacak diye. Çünkü Kılıçdaroğlu daha önce de benzeri tweetler atmış, işte Merkez Bankası'na gitmiş, Merkez Bankası Başkanı'yla görüşmüştü. Yine Odalar Borsalar Birliği ne gideceğine ilişkin bir tweet atmış, oraya gidip görüşmüştü. Fakat burada ilginç olan şey şuydu ki, dün bir randevu istedik, randevu verilmedi, saat 11'de olacağız, orada olacağız diye bir tweet attı. Şimdi burada bir karışıklık beklentisi ister istemez bizim deneyimlerimiz bizi bunu gösteriyor. Yani Kılıçdaroğlu oraya gidince bir nezaket gösterip içeriye alınıp bir çay kahve ikram edilip sohbet mi edilecek, yoksa o demir kapılar kapatılıp içeri alınmayacak? Açıkçası benim oraya giderken ki beklentim şuydu. Anadolu'nun konukseverliği, işte bilinmeyen bir nezaket gereği ana muhalefet partisinin lideri belki bir sonraki seçimde ülkeyi yöneten kişi olacak ve şu anda oradaki bürokrat kişinin üstü amiri konumuna gelecek, yöneticisi konumuna gelecek. Böyle bir kişinin doğal olarak kapıyı açıp içeriye alması, işte karşılıklı bir sohbet edip en azından nezaket sohbeti edilip konunun bitmesi gerektiğiydi beklentimiz. Fakat öyle olmadı. Sayın Kılıçdaroğlu ve partililer, partinin yöneticileri minibüsten indiler. Biz kalabalık gazeteci ordusu etrafını sardık ki bizim görüntülerde de o çok net görülüyor. O kargaşa, ulaşma beklenti. Ve Engin Özkoç ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayak Böke kapıya gelen 3-4 güvenlik görevlisi, biz onların gelişini önceden görmüştük. Onlarla konuştular. TÜİK'in kendi internet sitesinde belirtilen yazıyı belirtip buraya içeri girmemiz ve bilgi almamız gerekir dediler. Ki biz de yıllardır bu internet çıkmadan, internetten verilere ulaşma döneminden önce her tür veri almak için gider TÜİK'in kapısını çalar, enflasyon mu alacağız, seçim sonuçlarını mı alacağız, başka verileri mi alacağız, hepsini gider rahatlıkla elde edebilirdik. Ama nedense bugün ana muhalefet partisi liderine o kapı kapandı, o demir kapı açılmadı. O açılmayınca döndü Sayın Kılıçdaroğlu ve bir gazetecilere bir açıklama yaptı. Orada farklı şeyler söyledi. Biz TÜİK'ten randevu istedik. Sağlıklı tutarlı bilgileri alalım diye, enflasyon verilerini alalım diye geldik. Çünkü bize açıklanan enflasyon rakamlarını siz de yayında söylediğiniz ayrı 2.31, yıllık 3.1 aylık 3.51 özür diliyorum. 3.51 aylık, 2.31 yıllık. Fakat bir akademisyenlerin yaptığı açıklamalar, toplantılarda ise aylık 9.31, yıllık 58.32 diyor. Bu nedir? Bu fark nereden çıkıyor? Bunları görelim, tartışalım, öğrenelim dedik. Fakat bizi almadılar. Şunun vurgusunu yaptı Kılıçdaroğlu birkaç kez. Devlet kurumu olmaktan çıkmıştır. Saray kurumu haline gelmiştir diye bir vurguda bulundu. Bu arada yine daha önce de bürokratlara bir çağrı yapmıştı Sayın Kılıçdaroğlu. Bundan sonra alacağınız kadara dikkat edin, ileride bunun hesabını vereceksiniz diye yine burada bir devlet kurumu görevlilerine görevinizi yapınız, gereğini yapınız çağrısı yaptı, vurgusu yaptı. TÜİK'in bu açıklamaları yapmak zorunda olduğu, sağlıklı bilgileri kamuoyuna ve bu arada ana muhalefette de vermek durumunda olduğunu ısrarla vurguladı ve bunun Cumhuriyet tarihinde görünmemiş bir tablo olduğunu, bugüne kadar hiçbir siyasi bir kamu kurumunun önüne gidip de kapıda kalmış mıdır? Son 30 yıl aşkın süredir gazeteciyim, böyle bir şeye tanık olmadık biz. Ve bu arada kamuoyunu, devleti oluşturan kurumların kamuoyunu yanıltması, bunların doğru olmadığını vurguladı Kılıçdaroğlu. Bu arada önemli bir noktaya dikkat çekti. Enflasyon verileri düşük gösteriliyor. Çünkü bu verilerden hareketle önümüzdeki dönemde Aralık ayı, çünkü memurlara, işçilere zam verilecek. Bunu düşük tutmak için bu işi yapılıyor dedi. Çünkü Aralık ayının birinde asgari ücret toplantıları başladı ve kısa sürede de bu toplantının sonuçlanması bekleniyor. Hükümet, iktidar bunun bir an önce açıklanmasından yana yaklaşıyor. Türk işiyle bağlantıları sonucunda. Sonuçta enflasyon verileri ne kadar düşük olursa, çünkü pazarlık masasına enflasyon rakamı konacak, devletin rakamları konacak. Buradan da işçiye, memura, emekliye düşük bir zam vermek istiyorlar. Onun için rakamlar düşük tutuluyor dedi. Tabii bu arada toplantıdan, daha doğrusu açıklama yapıp genel merkeze döndükten sonra da Sayın Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı yine. TÜİK'e gittim, randevu verilmedi dedi. Ve her firavunun bir Musa'sı vardır, akıllarını başlarına toplasınlar diye bir uyarıda bulundu. Tabii bu kabul edilmeme, Sayın Kılıçdaroğlu'nun içeriye girememesi ve orada yaptığı açıklamalar karşılıklı tartışmalara, sataşmalara yol açtı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir ağır ithamda bulundu. Ana Muhalefet Partisi suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez diye bir ifade kullandı ve burada yine PKK, DHKPC ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp onlara özenip mekan basmaya gitmez şeklinde bir ithamda bulundu. Tabii Muhalefet Partisi'nden buna yanıt gecikmedi. CHP'li bir ağababa hemen bir açıklama yaptı ve Sedat Peker'in Soylu'ya yönelik ithamlarına da atıp yaparak mekan basmak senin gibi mafyayla el ele iş tutan, kabadayı gibi sağa sola racon kesenlerin işidir diye bir karşılık verdi. Tartışma, daha doğrusu Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir kamu kurumunun önüne giderek bilgi almak istemesi, fakat bunun bir şekilde engellenmesi çok tartışma yürütecek. Önümüzdeki süreç onu gösteriyor. Buradan bir şey daha göreceğiz biz önümüzdeki sürece ilişkin. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu daha önceki süreçte iki görüşme yaptı. Birisi Merkez Bankası Başkanı, birisi TOB'du. Merkez Bankası Başkanı yasa gereği bağımsızdı. Ona randevuya sarayın müdahale etmesi ya zordu ya da biraz geç kalındı. TOB'a biraz daha müdahalesi zordu. O randevular bir nezaket çerçevesinde yapıldı ama TÜİK direkt ve doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na bağlı ve muhtemeldir ki oradan bir randevu onayı çıkmadığı için verilmedi. Sanıyorum bundan sonraki süreçte de Sayın Kılıçdaroğlu benzeri kurumları ziyaret etmeyi sürdürecek ve benzeri tartışmaları yine önümüzdeki süreçte yaşayacağız gibi görünüyoruz.
Hıdır
biz
Göktaş,
Ankara gazeteciler olarak bunları izlemeye devam edeceğiz. Kolay gelsin.
Sizlere de kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz Göktaş.
Ben teşekkür ederim.
Siyasal iletişimci Ateş İlyas Başsoy, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin mutfağından çektiği videolarla ve Twitter paylaşımlarıyla halka seslenmesini, iletişim stratejisini Gülçin Karabağ değerlendirdi.
Kılıçdaroğlu gerçekten evinde bir telefon var. Bir tane ışık almışlar işte 100 liraya, 200 liraya. Hani bir tripod ve bir şey esprisi var ya. Orada bir ışık veriyor yüzüne ve bir karşısındaki telefonda, telefon hatta tripodu bile koymuyor olabilir. Hani o çaydanlığa falan yaslıyor olabilir. Kendisi mi konuşuyor? Çünkü Kılıçdaroğlu kendisi dolu bir insan. Herhangi bir şey ezberlemesine gerek yok. Herhangi bir mış gibi yapması gerek yok. Birisinin ona vereceği bitinleri okumasına gerek yok. Eskiden olsaydı, 10-15 yıl önce olsaydı böyle bir şeye sistem izin vermediği için teknoloji veya sektör veya işte bütün bu yaşadığımız ekosistem değil. Buna izin vermediği için Kılıçdaroğlu belki başkalarının ezberlerini konuşayım derken.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen tahliye edilmeyen iş insanı Osman Kavala'nın davası ile ilgili Türkiye'den 19 Ocağı kadar görüş belirtmesini istedi. Komite dünkü oylamada Türkiye'ye yönelik ihlal sürecinin başlatılmasını talep etmişti. Avukat Kerem Altıparmak kararı arkadaşımız Senem Görür'e değerlendirdi.
19 Ocak'ta Türkiye ki tek ihtimal tahliye, onun dışında başka bir opsiyon olamaz. Başka bir hamleyle artık bu şeyi durduramaz. Onu bir kere söyleyeyim. Yani 2 Şubat'ta tahliye edilmediği halde toplanırsa Bakanlar Komitesi, bu artık mahkemeye gidecek. Şimdi ne kadar süreli kestirmek gerçekten çok zor ama şunu söyleyebilirim. Daha önce bir tek örneğimiz var. Hani ondan hareket ederek yorum yapıyoruz. O da İlgar Mamadov kararı 2019'da verilen. İşte Azerbaycan'da benzer bir şekilde Türkiye yaptığı gibi bir ısrarla tahliye etmemişti ve yargılama sırasında tahliye olmuştu İlgar Mamadov. Ama orada şunu atlamayalım. İlgar Mamadov bu konuda verilen ilk karardı. İlk karar olduğu için de mahkemenin 46. maddenin 4. fıkrasının nasıl uygulanması gerektiğine dair bir içtihadı geliştirilmesi gerekiyor. Şimdi Kavala'da zaten elimizde böyle bir içtihat var. Bir daha o kuralların yeniden yorumlanması diye bir şey söz konusu olmayacak. Aslında İlgar Mamadov kararında aldığı kriterleri burayı uygulayacak. Ben bir 14 ay kadar sürdü yanlış hatırlamıyorsam İlgar Mamadov. Burada o kadar uzun süreceğini düşünmüyorum.
Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te yaşanan maden faciasında 301 madenci hayatını kaybetmişti. Medyascope muhabiri Aytöz Çolak, Cumhur İttifakı'nın kalelerinden biri olan Soma'da vatandaşlara Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını ve ekonomide yaşanan gelişmeleri sordu. Önce haberimizi izleyelim, ardından Aytöz ile konuşacağız.
Yine biz AK Partiliyiz. Ölüme kadar AK Partili kalacağız.
Destekledik. Ama böyle olacağını diye desteklemedik.
Hayat çok pahalı. Hiçbir şeyin önüne geçilecek gibi değil. Şu anda çok her şeyin aldı başına gidiyor.
Çalışınca her şey oluyor. Hele ki dürüst olunca. Biz öyle çok şikayetçi değiliz. Yani hani ne diyebilirim ki? Bizim için pek sorun değil. Günü gününe ödemelerimizi yapıyoruz. Her şeyimizi ona göre ayarlıyoruz. Çalışan da zaten yol alıyor. Bizim için sıkıntı yok.
Memnun değilim ben. Hükümet değişsin istiyorum ben. Tamam mı?
Neden?
Her şey pahalılık, berbat ortalık. Aldı dış ülkeden. Memleketim aç benim. Bu kadar. Siz... 2 daha 4.
Yok be ya, bozuk. Benim eskiden bu raflar komple doludu. Şimdi bomboş. Yok, satış yok zaten.
Genelde Cumhur İttifakı biraz daha sessizdir. Biraz Millet İttifakı daha çok ses, bangır bangır bağırır. Hayır, sessizdir yani. Genelde hani ne gerek var yaygara koparmaya? Hani biz sessizizdir. Öyle çok konuşmuyoruz.
Aytöz Özçolak attığımızda. Aytöz, merhaba.
Merhaba Gülçin.
Neler anlatırsın Soma'dan? 13 Mayıs 2014'te 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma'da vatandaş ne düşünüyor?
Tabii Soma Ege'de AK Parti'nin kaderinden bir tanesi ama Soma'ya gelmeden önce istersen biraz Manisa'dan bahsedeyim. Manisa MHP'nin çok büyük, Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok güçlü olduğu bir şehir. Öyle ki Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de %54 oy aldı MHP son yerel seçimlerde. Manisa'da %53.77 aldı. Yani MHP'nin çok kuvvetli olduğu bir il. Soma ise son yerel seçimlerde MHP'nin AK Parti ile Cumhur İttifakı kapsamında seçime girmediği, AK Parti'nin %43 ile belediyeyi Soma'da kazandığı bir ilçe. Şunu da söyleyeyim, 2018'deki genel seçimlerde de CHP, AKP, MHP, Cumhur İttifakı olarak da %59.7 oy almıştı. Yani dolayısıyla Ege'de hem Cumhur İttifakı'nın hem AK Parti'nin hem MHP'nin ayrı ayrı çok güçlü olduğu bir il ve ilçe, Manisa ve Soma. Şimdi Soma, videonun içerisine geçmeden önce videoda yansıtmadığımız aslında bir şey söylemek istedim. Benim şahsen birçok haber yapıyoruz halk röportajı tarzında. Ben ilk defa şöyle bir şey gördüm. Soma inanılmaz çekingendi insanlar. Yani çekingenler neyi kastediyorum? İnsanlar kameraya konuşma konusunda çok çekingenlerdi. Ya yani örneğin biz geçen hafta aynı haberi veya daha öncelerde de yaptık. Bayındır'da yaptık mesela geçen hafta. Ben konuştuğum insanların 10 insandan, her 10 insandan 5 ile 6 ile 7 ile kayıt alarak röportaj yapmıştım. Ama burada ya 10 kişiden 1 kişiyi bile bulmak çok zor oldu benim için. Bunun sebebi de bir vatandaşa en son dayanamayıp sordum. Bir vatandaşla konuştuk. Daha sonra dedim peki görüşlerinizi kaydedelim, anlatın. Kendisi dedi ki yok ben kameraya konuşmak istemiyorum. Ben de en son dayanamayıp sordum. Yani ben de ilk defa böyle gidiyorum. Yani, Soma çok çekingen insanlar. Neden acaba böyle diye sordum. Bu da şöyle bir cevap verdi. Ya bu da dedi Soma mağaza kazasından sonra, dediğim gibi 13 Mayıs 2014'te gerçekten 301 kişinin hayatını kaybettiği kazadan sonra özellikle AK Partili vatandaşlar AK Parti'yi desteklediklerini çok fazla rahat söyleyemiyorlar. Dolayısıyla insanların çekingenliği bu yüzden olabilir diye bir cevap verdi bana. Onu da söylemiş olayım. Tabii haberin içeriğine gelirsek öncelikle biz ekonomiyi sorduk tabii ki. Tabii ekonomiyi sormasak da konu bir şekilde ekonomiye geliyor. Çünkü bir numaralı gündem halkın gündemi ekonomi. Öncelikle AK Partililerle tabii ki daha yoğunlukla konuştuk. AK Partililerin çoğunluğu, bunu geçen hafta da Bayındır'da da görmüştük. Şöyle bir durum var ki bence de şu an sahada görülen en önemli şey. AK Partili insanlar tabii ki ekonomide sorun olduğunu farkındalar. Hayatın pahalı olduğunu farkındalar, bunu yaşıyorlar. Ancak hala hükümete ve Recep Tayyip Erdoğan'ın güvenlerini sürdürüyorlar. Yani bunun geçici olduğunu, bunun düzeleceğine inançları tam. Yani şöyle bir eşik varsa ki var herhalde, yani bu hükümet düzeltemeyecek herhalde gibi bir eşik varsa, bu eşik kesinlikle geçilmiş değil. İnsanlar hala kesinlikle iktidara güvenlerini bunun geçici olduğunu düşünüyorlar. Kötü olduğunu, ekonominin farkında olsalar da. Bunun haricinde küçük bir kısım da şöyle diyor tabii ki AK Partili seçmen içerisinden. Tabii bu çok fazla değil yani konuştuğumuz belki de %10-20'lik bir kısmı kapsıyor. Yani ekonomide bir sorun yok, bizim gayet iyi geçiniyoruz diyen bir kesim de var. Senin dediğin gibi Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşmiş çağrısını sorduk. Buna dediğim gibi bu geçen hafta da söylediğim gibi insanlar bunlar pek haberdar değiller ve ilgili de değiller açıkçası. En azından şu anki bir gündemde insanların gündemi genellikle ekonomi. Dolayısıyla buna da çok fazla cevap da vermediler açıkçası, onu söyleyebilirim. Benim özellikle sorduğum bir konu erken seçimde, erken muhalefetin erken seçim çağrıları çok yoğun son zamanlarda. Özellikle AK Partili seçmenler, yani bir erken seçime ihtiyaç duymadıklarını söylüyorlar ama bir AK Partili seçmen örneğin şöyle açıkladı durumu. Tabii ekonomi şu anda kötü ve düzelecek bir süre sonra düzelmeden bir an önce erken seçim yapılmasını istiyorlar. Bu da normal diyor ama yapılmayacak diyor. Ama şunu söyleyebilirim. Muhalefet partilerini destekleyen seçmenler ve AK Parti'yi destekleyip artık bundan sonra destekleyemeyeceğini söyleyen seçmenler kesinlikle erken seçim istiyorlar. Yani şöyle, erken seçim olmalı mı sorumuza? Evet, olmalı değil. Hemen derhal olmalı diye yanıtlıyoruz. Yani bir toplumun bir kısmında yani en az belki de yarısında derhal seçim beklentisi var. Bunu görebiliyoruz. Son olarak şunu söyleyeyim. Yine bunu da Bayındır'da da görmüştük. Özellikle AK Partili seçmende ikiye ayrılmış gibi bir yandan bir esnaf yani esnafın çoğunluğu Soma'da AK Parti'yi destekliyordu. Esnaf yani belli bir birikimi ekonomik durumu olan esnaf iktidara daha toleranslı, ekonominin durumuna daha toleranslı ama sokakta konuştuğumuz, kahvelerde konuştuğumuz insanlar bu ekonomi yani artık yeter seviyesine gelmişler hatta ki kimileri de söylüyor zaten videoda görmüşsünüzdür belki. Yani ben AK Parti'ye destek verdim. Gençlik olanında yıllarda çalıştım. Referandumda evet dedik başkanlığa ama artık olmuyor. Diyen insanların hepsi dediğim gibi ya kıraathanelerde büyük ihtimalle işsiz veya emekli insanlar ama bu ekonomik durum geçiciden insanların çoğunluğu da esnaf kesimden oluşuyor. Soma'da gördüklerimiz bu şekilde görüyorum.
Aytu çok teşekkür ediyoruz bu detaylı izlenim için.
Ben teşekkür ederim.
Rusya ile NATO arasında Ukrayna nedeniyle yaşanan gerginlik bu kez gerçekten sıcak çatışmaya dönüşme riski taşıyor. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Yörük Işık, Rusya'nın Kırım-Ukrayna sınırında bir bölgeyi daha neden şimdi ilhak etmek isteyebileceğini bu yayınımızda ayrıntılı anlattı. Yörük Işık, Ankara'nın Kiev ve Moskova arasında arabuluculuk yapmasını ise olası görmüyor.
Ankara'nın anlıyorum. Yani şu anda Rusya ile olan ilişkisi zaten hani Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik kabus diyelim durumunda. Bir de Rusya ile ilişkilerin, Rusya'nın Türkiye için ne kadar önemli bir ticari partner olduğunu düşünürsek ilişkilerin bozulmasını istemiyor. Yani başka olaylar olsun da buradan ben de buradan zarar göreyim istemiyor. Ama burada yani Putin'e vesaire Ankara'dan gelen mesajların iyi niyetin ötesine gitme yolu yok. Yani Ankara içinde buradaki krizi o kadar ince anlayabilen, oradaki yerdeki farklı gruplarla iletişimi olan, burayı bu soruna kafa yormuş bir şekilde ben görmüyorum Ankara'yı. Burada bir öyle bir arabuluculuk rolü olması imkansız. Zaten esasında Ankara ile Rusya'nın, Ankara ile Moskova'nın ilişkinin iyi olduğu da belki bir bizim kendi kendimize anlattığımız veya belki Türkiye için farklı grupların kendi kendilerine anlattığı bir masal.
Koronavirüs salgınıyla devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 21.747 oldu. 192 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 120 milyonu aştı. 56 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken iki doz aşı olan kişilerin sayısı 50 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 264 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 250 bini aştı. Sporun gündemine bakalım.
4 Aralık Cumartesi günü Süper Lig'de oynanacak maçlar şöyle. Saat 13.30'da Aytemiz Alanya Spor, Demir Grup Sivas Spor. Saat 19.00'da ise Galatasaray Altay. Turkish Airlines Euro Lig'de bugün 4 maç oynanacak. Üst üste 4 maç kazanan ve playoff'un kıyısına oturan Anadolu Efes haftanın maçında saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Barcelona'yı ağırlayacak. Gecenin diğer karşılaşmaları ise şöyle. Unix Kazan Olympiakos, Zenit Petersburg Kızıl Yıldız, Alba Berlin Olimpia Milan.
Bu haftalık bitiriyoruz. Hoşça kalın.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.